Ayrım 19.
Nitekim bu düşünce Amasya bildirgesinin de ana çizgisini, yaklaşımını meydana getirmiştir. Ne var ki savaşıma yönelik katılımın sağlanması, savaşın kazanılması kadar güç olmuştur. Milli mücadele tarihine göz attığımızda siyasal katılım tanımı içerisine girebilecek olan ögeleri şöyle sıralayabiliriz. İşgallere karşı örgütlenen direnme hareketleri ve gösteriler. Bu direnme hareketlerini örgütlemeyi, bunun da ötesinde en azından Müslüman halkın çoğunlukta olduğu yörelerin hakkını korumayı amaçlayan kongreler. Silahlı direnme örgütlerini meydana getiren ve bütünüyle Kuvayi Milliye dediğimiz gerilla hareketi. 1919 ve 1920 seçimleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bütün bu ögeler belli oranda savaşım kararlarına katılım sürecini oluşturan, bu süreç içerisinde değişik yerlere sahip olan araçlarıdır. 1918'in Ekim'inde, yani silah bırakışımında bir direnme ya da savaşımı düşünecek hemen hiç kimse yoktur. Aydınlar kurtuluş yolunu ABD Başkanı'nın savaşın bitiminden önce yayınlanan ilkelerine dayanarak sağlamayı yeğliyorlardı. Bu arada alışılageldiği üzere İngiltere, ABD ve hatta Fransa gibi ileri sanayi ülkelerinin iyi niyetlerine güvenenler de bulunmaktaydı. 1912'den bu yana, yani 1918'e kadar sürekli olarak savaş alanlarında çarpışıp evlatlarını, eşlerini, babalarını yitirmiş, yoksul kalmış yığınlar ise kendi yaşam savaşlarından başkasını düşünmeyi akıllarına bile getirmiyorlardı. Kemal Tahir'in ustaca belirttiği gibi genel bir yorgunluk, bezginlik ve karamsarlık tüm topluma egemendi. Başta aydınlar olmak üzere kimse içinde bulundukları durumu gerçek nedensellik ilişkileri içerisinde çözümlemeyi beceremediği gibi klasik ne yapmalı sorusuna da geçerli bir yanıt veremiyordu. O günlerin yayın organlarına, yapılan kulüp toplantılarına, yayınlanan broşür ve kitaplara göz atıldığında da yargılarımızın çeşitli örnekleri görülebilir. Toplumda aydınlardan başlayarak halk yığınlarına kadar uzanan bu bezginliği ortadan kaldıran, onu yeni bir derlenişe doğru yönelten ilk hareketler, düşmanların, yani müttefik devletlerin davranışları olmuştur. Bu davranışlar bir yerde ilk direnişleri ortaya çıkartmış. Ne yapmalı sorusuna doğru ve etkin bir yanıt bulmak yolunda olumlu adımların atılmasına neden olmuştur. Bundan ötürüdür ki milli mücadelede katılım konusu ele alınırken bu katılımın yükselmesine neden olan söz konusu kışkırtıcı hareketlerin sonunda bir yerde, bu deyimi korkarak kullanıyorum, kendiliğinden diyebileceğimiz biçimlerde başlayan ilk hareketler, yani bağımsız direnme örgütleri ve gösteriler önemlidir. Milli mücadelede siyasal katılım konusunu araştırmaya yönelik tüm çalışmalarda bu ilk direnme örgütleri ve gösterilerle onların oluşumunu kışkırtan olaylara göz atmakta her zaman yarar vardır. Bizde 1918'in Ekim ayında başlayan ve 1919 seçimlerinde noktalanan siyasal katılım açısından toparlanma dönemi diyebileceğimiz bir süre içerisinde görülen kışkırtmalara, bunlara yönelik direniş örgütlerine ve gösterilere değinerek Ulusal Kurtuluş Savaşımızın bu ilk kendiliğinden doğan dolaysız katılım örneklerine kısa da olsa bir göz atacağız. 3. Filizlenen direnme. Direnme hareketinin ilk kaynağı İstanbul'dur. İstanbul direnişinin kökleri savaşın son günlerine kadar uzanır. Talat Paşa hükümeti istifa etmeden birkaç gün önce Talat Paşa ünlü iddiaçılardan olan bir ara İAŞ Nazırlığı da yapan Kara Kemal ile Miralay Vasıf, Kara, Bey'i bir direnme örgütü kurmakla görevlendirmişti. Kara Kemal, Talat Paşa'dan bizzat aldığı bu emri Kara Vasıf Bey'e şöyle yansıtmıştır. Talat Paşa'ya giderken aldığım emir gereğince iddiaççılıkta sebat edecekler, yani iddiaççı kalmaya devam edecekler, bir gizli örgütün çevresinde birleştirilmelidir. Bu gizli örgütün bir de gizli parolası olacak. Bu parola üyeleri birbirine tanıtmaya ve eylemlerinde ortak bir çizgiyi izlemeye yarayacaktır. Talat Paşa ile parola olarak karakol deyimi üzerinde anlaştık. Bu isim her ikimizin isimlerinin başındaki kara kelimesinden doğmuştur. Böylece gizli bildirilerinde KR rumuzunu kullanan karakol örgütü kurulmuştur. Bu örgütte Kara Kemal, Kara Vasıf Bey, Ali Çetinkaya, Yeni Bahçeli Şükrü, Refik İsmail, Miralay Şevki Beyler'den başka İttihat ve Terakki'nin ünlü teşkilatı mahsusasının merkez komitesindeki birçok kişi de bulunmaktaydı. Bu örgüt, Anadolu Direnme Hareketi'ne katılacak subayların İstanbul'dan kaçırılmasında önemli roller oynamıştır. Anadolu'ya kaçırma işlemini örgüt tarafından Kocaeli Menzil Kumandanlığı'na tayin ettirilen Yeni Bahçeli Şükrü Bey düzenlemekteydi. Miralay İsmet, İnönü, Kavaklı Fevzi, Çakmak gibi birçok kişinin Anadolu'ya gitmesini bu örgüt sağlamıştı. İstanbul'daki direnme hareketi sadece karakol örgütünden ibaret değildi. Mahallelere kadar uzanan, aydınların ve subayların önü çektiği birçok örgütün varlığını bilmekteyiz. Bu direnme örgütleri özellikle Müslüman halkın yoğun bulunduğu yörelerde filizlenmiştir. Bu konuda ilk harekete geçen semt Topkapı'dır. Topkapı ve Şehremin'inde oturan iki subay arkadaş ilk silahlı direnme örgütlerinden birini kurmuşlardır. Topkapı örgütünün eylemlerinde önde yer alan militan, cambazın damadı diye anılan Hakimzade Topkapılı Mehmet'tir. Bu örgüt, düşman girişimleri acımasız bir düzeye ulaşmaya başladıkça semtin ileri gelenlerini ve halk yığınlarını da arkasına alarak büyümeye başladı. Örgütün eylemlerinde görev alanlar arasında imamlar ve hocalar da bulunmaktaydı. Topkapı'daki direnişin genişlemesinden endişe duyan Hürriyet-i İtilaf, İngiliz Muhipleri Derneği gibi işbirlikçi kuruluşlar bu direnişi kırmak için aynı semtte Fıkara Perver Derneği kurarak parasal yardımlarla halkı direniş örgütlerinden uzaklaştırmaya çalışıyorlardı. Eyüp Sultan'da ilk direnme örgütünü kuran kişi Hafız Kemal Bey'dir. Hafız Kemal Bey örgütün çekirdeğini fesane fabrikalarının işçilerinden oluşturmuştu. Eyüp İskelesi dolaylarındaki Reşadiye Okulu Müdür Muavini Fikri, aynı okulun fizik öğretmeni Murtaza, Fesane Fabrikası Ustabaşılarından Kazak Mehmet bu örgütün temelini oluşturan militanlardı. Rami Kışlası'nda üstlenen Fransız ordusuna mensup Müslüman askerler Cuma namazı için Eyüp Camii'ne geldikçe sözünü ettiğimiz direnme örgütünün üyeleri bu askerlerle ilişki kurarak bir anlamda anti-emperyalist cephe oluşturma girişimlerinde bile bulunuyorlardı. Bakırköy'deki direnme örgütü Binbaşı Cemal Bey tarafından kurulmuştur. Bakırköy Eczanesi sahibi Hulusi Bey ile bu eczanede çalışan Kalfa İlhami Beyler de bu örgütün çekirdeğini oluşturdukları gibi birçok eyleminin içinde de görev almışlardır. Kadıköy'deki direnme örgütünün öncüleri tarikata mensup Şeyh Münif Efendi ile oğludur. Bu örgüte sonraları aralarında kadınlar da dahil olmak üzere birçok Kadıköylü katılmıştır. Örneğin ünlü operatör Cemil Paşa, Hakkı Şinasi Paşa, Doktor Hayri Bey ve eşi Hayriye Hanım ve Kocabaş Arif Bey ile eşi bunlar arasında sayılabilir. Çengelköy Vapur İskelesi'nin yanındaki yalı bu örgütün gizli karargahı gibi çalışmıştır. Bu köy yöresinde oturan birçok Türk bu örgütün eylemlerinde fiilen görev almışlardır. İstanbul'da semt semt yayılan bu direniş örgütlerinden belki de en ünlüsü Kasımpaşa'daki örgüttür. Bu örgüt Bahriye Binbaşısı Muhittin Bey tarafından kurulmuştu. Muhittin Bey'in ailesi uzun süredir Kasımpaşa'da oturduğu için yöre halkı tarafından sayılır ve sevilirdi. Kasımpaşa örgütünün diğer direnme örgütlerinden daha etkin hale gelmesinin bir nedeni de Muhittin Bey'in Kasımpaşa dolaylarındaki deniz kuvvetlerine ait depolardaki silah ve cephaneden önemli bir bölümünü örgüt üyelerine dağıtabilmiş olmasıdır. Bundan ötürü Kasımpaşa'da birçok ev ve sokak silahlı savunma olanaklarına sahip hale gelmişti. Ünlü Rum eşkıyası Hrisantos'un yatağı olan Kurtuluş'tan sık sık Kasımpaşa'ya inerek buradaki Türk karakollarına baskın vermesi Kasımpaşa örgütünün uyanık olmasını gerektiriyordu. Kasımpaşa örgütünün uyanıklığına bir başka kanıt da Salim Bey'in geniş bahçesinde örgüt üyelerine bomba atış talimleri bile yaptırabilmiş olmasıdır. İstanbul'daki bir başka direniş örgütü de Kurmay Albay Mustafa Muğlalı Bey'in kurduğu ve Beyazıt'tan Aksaray'a kadar olan bölgeyi içeren çalışmasıdır. İstanbul'daki bu direniş örgütlerinin içerisinde ön saflarda yer alan, eylemlerde sık sık yararlılıkları görülenlerin başında emekçiler gelmekteydi. Emekçilerin yeni örgütlerin kurulmasında da önemli rolleri olmuştur. Vefa semtindeki ana sıra İslamiye'yi yani Müslüman unsurları milli direnme saflarına kazandıran İstanbul Limanı deniz işçilerinden Siirtli Mehmet Ali Çavuş'la arabacılar kahyası Kazım Bey'dir. Galata'dan Kuruçeşme'ye kadar bütün liman işçileri gizli direnme örgütlerinin emrinde çalışıyorlardı. Bunlara bir de Ethem Pehlivan'ın Üsküdar ve dolaylarında kurduğu örgütü eklemek gerekir. Ethem Pehlivan arabacıdır ve arabacıları örgütleyerek birçok kişinin Anadolu'ya geçmesinde büyük yararlılıkları dokunmuştur. Kavaklara kadar Boğaz'ın Anadolu yakasındaki hemen her semtte bunlara benzer gizli direnme örgütleri kurulmuştu. Bunların birçoğunda semtin halkı en önde geleninden esnafına kadar görev alıyordu. Anadolu'daki bağımsızlık hareketi güçlendikçe eşgüdümden yoksun bu direnme örgütlerinin bir çatı altında toplanması gereği de ortaya çıkmıştır. Nitekim Ankara'da TBMM hükümeti kurulduktan sonra onun girişimiyle kurulan ve MM Milli Müdafaa Grubu diye adlandırılan grupta bu dağınıklığın önüne almış, hepsini tek bir savaşım stratejisi çevresinde toplamıştır. Ankara'nın eşgüdümü sağlamasına kadar bu direniş örgütleri bir yandan işgalci ve onların yanında yer alan işbirlikçilere karşı başarılı bir savaşım verirlerken, diğer yandan da bezginliğe düşmüş olan Müslüman halkın yeniden bilenmesi ve bağımsızlık düşüncesi çevresinde bilinçlenmesi açısından büyük katkılar sağlamışlardır. Bütün bu nedenlerden ötürü halkın ya da başka bir deyimle toplumun tüm katmanlarının bağımsızlık yönünde savaşım kararlarına katılımının ilk örnekleridir. İstanbul'u haraca kesen Rum eşkıyası Hrisantos'un öldürülmesi, İngiliz gizli istihbarat örgütü işkencecisi Bennett'ın Maslak yokuşunda pusuya düşürülerek ağır biçimde yaralanması, bu dağınık direniş örgütlerinin başarılı savaşımlarından sadece birkaç örnektir. Bu örgütler bir önce de altını çizdiğimiz gibi yorgun eski savaşçıların yeniden bilenmesine, bütün halkın savaşım kararına yürekten katılmasına neden olduklarından ötürü silahlı başarılarından daha bir önde ve saygıyla anılacaklardır. Ayrıca İstanbul'daki direniş örgütlerine İkinci Dünya Savaşı'ndaki Fransız direniş örgütlerinin bir benzeri olarak bakmak da mümkündür. Orada bu örgütler bir partinin öncülüğünde kurulduğu gibi İstanbul'da da İttihat ve Terakki'nin kalıntıları üzerine bina edilmiş, zamanla diğer yığınların hem de silahlı olarak katılımı sağlanmıştır. Düşman işgallerinin Ege'de, Güneydoğu Anadolu'da ve Doğu'da başlattıkları silahlı direnişler, yöresel hareketler olarak nitelenmekle birlikte gene de o yöre halkının önce bir katmanının sonraları ise hemen tümünün katılımı ile gerçekleşebilmiştir. 4. Zulüm, baskı ve divan-ı harp kararlarının yükselttiği karşı koyma bilinci. Silah bırakışımından sonra gelen iki sadrazam, Ahmet İzzet Paşa ve Tevfik Paşa'nın dengeci ve mütereddit tutumu, İttihat ve Terakki'nin politik karşıtlarıyla müttefikler tarafından iyi karşılanmamıştı. Bu iki sadrazam ne muhalifleri ne de Mustafa Kemal gibi bağımsızlık savaşından yana olanları memnun edebilmişlerdi. Nitekim Meclis-i Mebusan'ın fesinden sonra 4 Mart 1919'da 1. Damat Ferit Paşa hükümeti kuruldu. Bu kabineyi ünlü işbirlikçilerden Refi Cevat Ulunay yazdığı makaleyle "Sefa geldiniz arkadaşlar" sözleriyle karşılıyordu. Muhaliflerin ve müttefiklerin Damat Ferit hükümetini heyecanla karşılaması, özellikle iddiatçılara ve millicilere karşı sert bir uygulamanın başlayacağının ilk işaretiydi. Eldeki bulgular göstermektedir ki Damat Ferit hükümetinin 3 görevi vardı. Müttefiklerin istedikleri yumuşaklıktaki bir yönetimi sağlamak, barış antlaşmasını imzalamak, iddiatçılarla azınlıklara sert muameleler yaptıkları iddia edilen üst derecedeki memurları yargılayıp tarih sahnesinden silmek. Özellikle bu son görevi bir nevi savaş suçluları mahkemesi gibi de tanımlayabiliriz. Bu konuda ilk adım Tevfik Paşa'nın sadareti zamanında atılmıştır. Savaş sonunda yapılan tüm yayınlar ve demeçler, Amerikan ve İngiliz hükümetlerinin azınlıklara eziyet etmiş olanları cezalandırmak istedikleri noktasını işlemekteydi. Bu tutum Osmanlı hükümetlerinde bu gibi davranışlarda bulunanları cezalandırırsak müttefiklere daha iyi hizmet etmiş oluruz. Onlara düşüncelerini paylaştığımızı gösteririz sanısını uyandırmıştı. İşte Tevfik Paşa'nın sadareti zamanında alınan 14 Aralık 1918 tarihli Bakanlar Kurulu kararının amacı bu sanayı gerçekleştirmeyi hedeflemekteydi. Sözünü ettiğimiz bu Bakanlar Kurulu kararında tehcir, yani azınlıkların göçe mecbur edilmeleri sırasında suç işlemiş olanları yargılamak için bir harp divanının kurulması öngörülüyordu. Bu harp divanı 16 Aralık 1918'de kuruldu. Divanda 3 eski asker bulunmaktaydı. Bunlardan Nadir Paşa İzmir'i kolaylıkla Yunanlılara teslim eden kumandan, Nemrut lakabıyla anılan Süleymaniyeli Mustafa Paşa da Mustafa Kemal'in idam hükmünü veren kişi olarak sonradan tanınacak olan kişilerdir. Bu harp divanının faaliyeti Tevfik Paşa'nın sadareti sırasında çok sınırlı kalmış, hatta üyelerinden yukarıda saydıklarımızın dışındakilerden birçoğu istifa etmişti. Ne var ki damat Ferit Paşa hükümetinin iktidara gelişinden sonra konu yeniden canlandı. Ferit Paşa hükümeti 8 Mart 1919'da çıkardığı bir kararnameyle bu divan-ı harbi akçalı haklar yönünden takviye etmiş, azınlıkları tehcire zorlayanları, devleti savaşa sokanları, halkı birbirine kırdıranları, ulaştırma arabalarını özel çıkarlar sağlama amacıyla kullananları yargılama konusundaki yetkilerini daha bir belirleyerek arttırmıştır. Bu karar yolunda iddiatçılara yönelik bir sürek avı başlamıştır. Bu alınan tedbirler açısından Dahiliye Nazırı Cemal Bey'in Monitör Oriental gazetesine verdiği demeç daha başka boyutları da gündeme getirmiştir. Cemal Bey söz konusu gazeteye İttihat ve Terakki'nin 800 bin Ermeni'yi katlettirdiğini, 400 bin Rum'u tehcir ettiğini ve 4 milyon Türk'ü de ifna ettiğini söylemiştir. Doğal olarak bu iddialar müttefik basınında fazlasıyla yankı bulmaktaydı. Harp divanının yeni yetkilerle donanması bir yandan kamuoyunu, büyük yığınları derinden sarsan mahkemelerin yapılması, diğer yandan da birçok eski politikacı, yazar, düşünürün, aydın ve bunun gibi kişilerin Bekir Ağa bölüğüne atılması sonucunu vermişti. Muhaliflerin bu aydın, düşünür ve yurtsever avının heyecanı içinde ne dediklerini bile bilemez hale geldiklerini saptamaktayız. Gazeteler her gün boy boy yeni tutuklama haberleriyle dolup taşarken, yurt dışına kaçan başta Talat Paşa olmak üzere diğer ileri gelenlerin de İstanbul'da bulundukları haberleri ortaya atılmaktaydı. Basında Refik Cevat Ulunay en şiddetli yazılarını bu dönemde yazmıştır. Alemdar gazetesinin 12 Mart tarihli sayısındaki baş yazısında Refik Cevat, "Sehpalar bu adamlara layık değildir. Koparılması gereken bu kafalar kütükler üzerinde kesilip günlerce sanki ibrette kalmalıdır," diyordu. Ertesi günkü baş yazısı ise "Daha ziyade şiddet, daha ziyade şiddet, daha ziyade şiddet" narasıyla son bulmaktaydı. 3 Nisan tarihli sayıda ise "Bu adamlar için ölümden daha hafif bir ceza hatırımıza gelmiyor," diye yazısını bitirmekteydi. İttihatçı adıyla yapılan, ulusal bağımsızlıktan yana olan aydınların, yurtseverlerin avı bir sara nöbeti gibi sarmıştı işbirlikçileri. Tutuklananlar Bekir Ağa bölüğünü doldurdular. Burası eski Harbiye Nezareti'nin, yani bugünkü İstanbul Üniversitesi'nin Marmara'ya bakan köşesindeki eski Anatomi Enstitüsü, iki katlı binadır. Bu binanın koğuşlarını dolduran tutukluların adlarını sadece birkaçını sayarsak söz konusu avın boyutunu daha bir anlamış oluruz. Eski sadrazamlardan Prens Halim Paşa, eski Şeyhülislamlardan Ürgüplü Hayri Efendi, Mithat Şükrü Bey, İstanköylü Şükrü Kaya, Yunus Nadi Bey, Ziya Gökalp, İttihat ve Terakki'nin ünlü Marif Nazırı Şükrü Bey, Ferik Halil Paşa, Enver Paşa'nın amcası, Ferik Nuri Paşa, Enver Paşa'nın kardeşi, Hüseyin Cahit Yalçın, Ali Çetinkaya. Sonradan bu siyasi tutuklulardan 60 kadarı İngilizler tarafından Malta Adası'na götürülmüşlerdir. Bekir Ağa bölüğünden gizli örgütlerin yardımıyla kaçırılanlar olmuştur. Örneğin Küçük Talat Paşa bunlardan biridir. Kaçanlardan bazıları sonradan yakalanmıştır. Bunlardan Diyarbakır Valisi Çerkez Reşit Bey Beşiktaş'ta Haseki tarla mevkiinde kıstırılarak intihara mecbur edilmiştir. Bu olayı o günlerde çocuk yaşta olan bir görgü tanığının yüksek mühendis Muzaffer Çelik'in kaleminde aynen yansıtalım. Nişantaşı'nda Topağacı mevkiinde Fehmi Paşa konağındaki Nişantaşı Sultanisi'nde okuyordum. Bir gün arkadaşlarla top oynarken Fransız ve Türk polislerini bir adamı kovaladıklarını gördük. Biz de takibe koyulduk. Tıknazca, sivil giyinmiş, gözlüklü bir zatın ıhlamur deresine doğru koştuğunu gördük. Polislerin elinde tabanca vardı. Onu yakalayamıyorlardı. Şimdi bile yerini tayin edebileceğim bir ağacın dibinde bu zatın intihar ettiğini gördük. Harp divanının verdiği en sert kararlardan biri de boğazlayan kaymakamı Yozgat Mutasarrıf Vekili Kemal Bey'in idam kararıdır. Kemal Bey, Dünya Savaşı'nın son yıllarında boğazlayan kaymakamlığı ve Yozgat Mutasarrıf Vekilliğinde bulunuyordu. Çarlık ordularının Sivas'a kadar gelmesi, bu orduların arkasına sığınan Ermeni çetelerin yöredeki Müslüman halk üzerinde büyük ve onulmaz yaralar açacak zulümler yapması üzerine hükümetin aldığı bir karar şifre ile kendisine bildirilir. Bu şifreli emirde aynen şöyle denmektedir: kazanız dahilinde bulunan bilimum Ermenileri 24 saat zarfında yola çıkaracaksınız. Bunların sevk edilecekleri istikamet Suriye'dir. Şifrenin alındığının acele bildirilmesi. Kemal Bey emri aynen uygulamıştır. Nitekim Divan Başkanı Mustafa Paşa karşısında Kemal Bey kendini şöyle savunmuştur: ben emir aldım. Bir memur aldığı emre itaatle mükelleftir. Ben sürgün olarak kasabadan çıkarılanlara en insani harekette bulundum. Nitekim şimdi de hiçbir vicdani azap duymuyorum. Bunun üzerine Mustafa Paşa oturduğu riyaset makamından hakaret dolu bir sesle şöyle bağırmıştır: kış kıyamette bu kadar insanı çoluk çocuğu ile dağlara, yaylalara sürerken Allah'tan hiç korkmadın mı? Hem üstelik jandarmalara onları süngülemelerini de emretmişsin. Ya buna ne dersin? Kemal Bey bu ve buna benzer iddiaları kesin bir tavırla reddetmişse de sonuç değişmemiştir. Karar idamdır. Kemal Bey'in idamı hiç kimsenin önceden kestiremeyeceği gösterilere neden olmuştur. İdam akşamüstü yapılacaktı. Ama sabahın ilk saatlerinden itibaren Beyazıt Meydanı'na insanlar akıyordu. O günlerdeki görgü tanıklarının anlattıklarına göre saat 4'ü geçiyordu ki yollar ve tüm meydan çevredeki binaların damlarına kadar dolmuştu. On binlerce insan Beyazıt'a koşmuştu. Bugünkü İstanbul Üniversitesi'nin rektörlük binasının Beyazıt Meydanı'na bakan tarafına idam sehpası kurulmuştu. Sehpa jandarma ve polis kordonuyla çevrilmişti. Arka planda ise İngiliz ve Fransız silahlı kuvvetlerine ait birer müfreze de yer almıştı. Güneş Süleymaniye Camii'nin arkasından batarken ortalığa akşamın pembe alacakaranlığı sinmişti. O günü anlatan gazeteler olayın hikayesine bir önceki cümle benzeri betimlemelerle giriyorlardı. Bundan sonrasını gene o günlerdeki basından izleyelim. Birdenbire on binlerce kişi sustu. Üzerinde Daire-i Umur-u Askeriye yazılı Harbiye Nezaretinin kapısından bir müfrezenin çıktığı görüldü. Süngülü erlerin arasında yüzü solmuş, üzerinde beyaz bir gömlek bulunan 35 yaşlarındaki Kemal Bey bulunuyordu. Son sözü olup olmadığı sorulduğunda halka dönerek şunları söylediği duyuldu: vatandaşlarım, ben bir Türk memuruyum, aldığım emri yerine getirdim. Görevimi yaptığıma vicdanım emindir. Son sözüm bugün de budur. Yarın da budur. Yabancı ülkelere yaranmak için beni asıyorlar. Eğer adalet budur diyorlarsa kahrolsun böyle adalet. Bu sözleri duyan bütün Beyazıt Meydanı hep bir ağızdan tekrarladı: kahrolsun böyle adalet.